Ayrım 14.
Bir iki dakikalık süre bile gömleğimin sırtıma yapışmasına yetmişti. Turnikeden geçtikten sonra biraz duraklayıp kurulandım. Sağanak ve ölü bir saat olduğundan istasyon boş gibiydi. Fakat hepsi biri birine benzediğinden kent yukarısına giden ekspres merdivenini bulabilmek için sola dönüp dikkatli ilerlemek gerektiğini biliyordum. Ancak peşine düşebileceğim bir ayak sesi yoktu. Öteki hatlara gelip giden katarların sesini dikkatle dinleyerek yönümü kestirmeye çalıştım. Sonra bastonumla yeri yoklayarak ağır ağır ilerlemeye başladım. Bir süre sonra bastonumun ucu merdiven başı sandığım bir kenara dokundu. Fakat bu kenar tam önüme değil, kısmen sağ yanıma doğru gibiydi. Sokakta düz bir çizgi üstünde yürümeye çalışırken çoğunlukla bir yana doğru kaydığımı fark eder ve yön düzeltmesi yapardım. Herhalde gene öyle oldu diye düşünerek merdiven kenarına yanlamasına sokulduğum kanısına vardım. Bastonun ucu ile ilk basamağı denemeye gerek görmeden adımımı attım ve kendimi yüzü koyun bir metre derinlikteki raylar üzerinde buldum. O anda istasyonun çeşitli yönlerinden çığlıklar yükseldi. Hemen toparlanıp el yordamı ile çanta ve bastonumu buldum. Perona yerleştikten sonra kenara tutunup kendimi yukarı çektim. Tam doğrulmaya uğraştığım sırada keskin bir düdük sesinin peşinden çıktığım hatta bir katar giriverdi. Her yanımdan soğuk bir ter fışkırdı. Kol ve bacaklarım isposmaza tutulmuşçasına titriyordu. O arada koşarak gelen birisi koluma girdi ve beni yürümeye zorladı. Ne istediğini sordum. İstasyon karakoluna gitmem gerektiğini söyledi. Kimliğini kestiremediğim için bir şeyim olmadığını, bana kent yukarısına giden peronun merdivenini gösterirse yoluma devam edebileceğimi anlatmaya uğraştım. Komutçu bir sesle polis olduğunu, önce ifademin alınıp kırık çıkık olup olmadığının belirlenmesi için hastaneye gönderilmem gerektiğini açıkladı. Karakol kesimine girdiğimiz zaman başka bir görevlinin alır verir radyo ile merkeze, kör bir gencin belki de intihar kastı ile kendini rayların üstüne attığını ve kurtarıldığını haber veriyordu. Korkum geçmiş yerini zorlu bir öfke almıştı. Hayır, intihar falan değil, kaza sonucu düştüm. Hiçbir şeyim de yok. Bırakın yoluma gideyim diye haykırdım. Komiser olduğunu tahmin ettiğim dolgun ve sakin bir ses oturup olup biteni anlatmamı istedi. Olup biteni açıkladım. Öyleyse bir ambulans isteyip hastaneye gönderelim dedi. Gerek olmadığını, hiçbir yerimin ağrıyıp sızlamadığını, sadece dizlerimin biraz sıyrıldığını belirttim. Bu muayenenin zorunlu olduğunu, ileride metro şirketinden zarar ziyan istemeye kalkabileceğimi söyledi. Böyle bir niyetim olmadığını, isterlerse hazırlayacakları yazılı bir belgeyi de imzalayabileceğimi belirttim. Merkezde yeni bir konuşma yaptıktan sonra bana şikayetim olmadığı konusunda bir kağıt imzalattılar ve trenime binmeme yardımcı oldular. Olayın ilginç olan yanı bu kazanın beni Viyana'daki çukura düşme olayı kadar bile etkileyemeyişiydi. Galiba artık bu tür serüvenlerin günlük yaşamının olağan yanları gibi kabul edebilmeyi öğrenmiştim. Güz sömestr başlarında karşılaştığım başka bir zorluk daha belirmişti. Lisans diplomasını hak edebilmek için kaç kredilik ders almam gerekeceğini ve bunun kaç sömestr sürebileceğini öğrenmem gerekiyordu. Lise diplomam, Viyana ve Perkins'ten aldığım tüm belgelerle öğrenci işlerine müracaat ettim. Bir süre sonra lisede okuduğum derslerin adları ve haftalık saatlerine ilişkin resmi bir belge istediler. Hemen İstanbul Erkek Lisesi Müdürlüğü'ne bir dilekçe postaladım. 3-4 hafta sonra yanıt geldi, götürüp verdim. Bunun İngilizceye çevrilip noteriz edilmesini istediler. Müfettişliğe gidip tasdikli bir çeviri getirdim. Bir süre sonra öğrenci iş yerinden danışmanıma gönderilen bir yazıyı sekreteri elime tutuşturdu. Götürdüğüm İngilizce çevirinin dikkate alınamayacağı, müfettişimizin kentte halı ticaretiyle uğraşan bir kişi olduğu yazılıydı. Oysa öğrenci müfettişimiz yıllarca lise müdürlükleri, bakanlıkta genel müdürlük yapmış olan saygıdeğer bir kişiydi. Öğrenci işleri bölümü başkanın yazı altındaki adı hemen dikkatimi çekti. Soyadı Yan'la bitiyordu. Ermeni olduğundan bana zorluk çıkardığı kuşkusuna kapılmaktan kendimi alamadım, öfkelendim. Danışmanıma tepkimi belli etmeden başkanın bürosuna gittim. Beni kasıntıyla kabul etti. Getirdiğim çeviriyi hazırlayıp tasdik edenin Türk Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmen görevlendirdiği tecrübeli ve saygıdeğer bir meslek adamı olduğunu, halı ticaretiyle suçlandığını öğrenecek olursa diplomatik kanallardan rektörlüğe müracaat etmekten çekinmeyeceğini belirttim. Başka bir Orta Doğu ülkesinin öğrenci müfettişiyle karıştırıp bu yanılgıya düştüğünü, yazıyı iade etmemi hafif tertip özür dileyen bir dille açıkladı. Durumum kesin olarak belirlendikten sonra yazıyı geri vereceğimi belirtip çıktım. Bir süre sonra üniversite öğrenciler için hazırlanmış bir dizi standart bilgi testi aldıktan sonra durumumun belirlendiği duyuruldu. 3-4 gün boş saatlerimde bu testlerin uygulanması için saatlerce bir odaya kapandık. Değerlendirme bürosunca görevlendirilen bir hanım, tarih, coğrafya, ekonomi, ruh bilim, toplum bilim gibi çeşitli alanlara ilişkin test sorularını bana okuyor ve yanıtlarımı cevap kağıtlarına geçiriyordu. Bu sırada karşılaştığım bir zorluk beni oldukça tasalandırmıştı. Bu sorulardan bir kesiminde geçen insan, yer ve kentlerin adları Türkçedekinden farklıydı. Tereddüde düştüklerimde uygulamacı bir açıklama yapmaya yetkili olmadığını, elden geldiğince doğru yanıtları kararlaştırıp söylememi bildirmişti. Uygulamanın bitiminde değerlendirme bölümü başkanına sorunumu anlatmak zorunlu duydum. Beni anlayışla dinledi. Sekreterinden sonuçları ve testleri istedi. Sonra sesinde hafif bir gülücükle, "Hiç üzülmeyin, puanlarınız ortalamanın oldukça üstünde. Sözünü ettiğiniz zorluk olmasa daha iyi sonuç sağlayabilirdiniz belki. Bu kadarı da sorununuzu çözmeye yeter," diye rahatlattı beni. Sonunda lisans diploması açısından zorunlu sayılan 40 kredilik dersten başarı sağlayabildiğim takdirde mezun olacağımı bildiren bir yazı geldi. İlk yaz döneminde 6 kredilik ders almıştım. Güz sömestri içinde 16 kredilik derse yazılmıştım. Öyleyse bir o kadar da bahar sömestrinde alır arta kalını da ikinci yazda tamamlarsam amacım gerçekleşebilecekti. Ancak gene de bir sorun ortada kalıyordu. Lisans düzeyinde aldığım ve alacağım derslerin önemli kesimi genel eğitim, ruh bilim, rehberlik ve felsefe gibi alanlarla ilişkiliydi. Viyana, Perkins ve burada özel eğitim ilişkin epeyce ders almama rağmen burada belirtilen ölçülere göre özel eğitimde uzman sayılabilmem için yüksek lisans düzeyinde 33 kredilik derse bir tez hazırlamam gerekiyordu. Buna olanak bulup bulamayacağımsa henüz belli değildi. Bununla birlikte hele şu elimdeki lokmayı bir çiğneyip yutayım, ötekisini Allah kerim demekten başka yapacak şey yoktu. Yakın geleceğin ufkunu yer yer örten sislerin yarattığı belirsizlikler ortadan kalkıp her şey duru ve görülebilir hale geldikçe sanki içinde de benzeri bir gelişme oluyordu. Daha istekli ve hevesli işlerin peşinden koşturmaya koyuldum. İzlediğim dersler oldukça yoğun ön hazırlık gerektiriyordu. Verilen yazılı kaynakları zamanında incelemek, gerekli kabartma notları almak, yazılı ödevleri hazırlamak dersler dışında hayli zaman alıyordu. İyisi okuyucu sorunum doyurucu olarak çözümlenmişti. Okuldaki öteki burslular ve öğretmen arkadaşlar kaynak incelenmesinde çok yardımcı oluyordu. Bunun dışında yaz döneminde Lighthouse yoluyla tanıştırıldığım 3-4 gönüllü hanım da gerekli ölçüde yardım ediyordu. Bunların dışındaki boş zamanlarımda ilk geldiğim aylarda ziyaret edip inceleme fırsatı bulamadığım görme özürlülere dönük öteki hizmet kurumlarını da tanımaya uğraşıyordum. Bunlar arasında American Foundation for the Blind olan okullardaki bu tür özürlülerin özel sınıfları, iş bulma ve çalışma yerleri gibi konular vardı. Lighthouse bu ziyaretler içinde bir program hazırlamıştı. Amerika Körler Vakfı, Helen Keller'in telkin ve desteğiyle kurulmuştu. Görme özürlüler konusunda bütün dünyadaki yayınları içeren zengin bir kitaplığı vardı. Ayrıca bu konuda araştırma yapmak isteyenleri de destekliyordu. Konuşan kitap stüdyolarında kentin en tanınmış sahne sanatkarları kitapları uzun çalarlara okuyor, körlere ilişkin eğitim, sosyal hizmet ve sosyal yardım yasalarının hazırlanıp çıkarılmasında da etkili bir baskı kurumuydu. Hepsinden önemlisi ise ülke çapında görme özürlülere ilişkin tüm hizmetlerde belirli amaç ve ölçülerin göz önünde tutulmasında görüşleri önemli bir ağırlık taşıyordu. Onların yeterli ve uygun bulmadıkları girişim uygulamaları hizaya getirmekte küçümsenemeyecek bir ağırlıkları olduğu ortadaydı. Yasal hiçbir etkisi olmayan böyle gönüllü bir kuruluşun bir tür standartlar enstitüsü görevini başarabilmesi buraya özgü bir durumdu. Ulusal Körlüğü Önleme Derneği'nin durumu da bundan farksızdı. Bu gönüllü kuruluşta okullarda, iş yerlerinde, evlerde görme gücünü olumsuz yönde etkileyecek koşullar ve etmenleri araştırıyor, önleme önlemleri geliştiriyor ve yayınlarla bunları ilgililere duyuruyordu. Ayrıca doğum öncesi ve sonrasında görme özürlerini oluşturacak nedenler üzerinde tıp bilimin desteğiyle yayınlar yapıyor, gerekli yasal önlemlerin geliştirilmesine uğraşıyordu. Bunların dışında kentte çok çeşitli iş bulma kurumları, körlere özel iş yerleri vardı. Yahudi, Katolik ve öteki mezheplerden bir kesimi kendi cemaatlerinin görmeyen üyeleri için gönüllü hizmet kurumları geliştirmişti. Bunlar doğuştan kör bebeklerden tutun da yaşlılık yüzünden görme gücünü yitirerek evlerinde kapalı kalanlara kadar her durum için sosyal yardım hizmetleri yapmaya çalışıyordu. Olumlu yönde etkilendiğim bir hizmette olağan devlet okullarında körler ve az görenler için kurulmuş olan özel sınıf ve hizmetlerdi. Burada özürlü öğrenciler özel araç ve yöntemlerini kullanmayı öğreniyor, okul programının önemli kesiminde normal öğrenciler arasına karışıyordu. Bazı durumlarda ise bu tür öğrenciler olağan sınıflara yerleştiriliyor ve gezici özel eğitim öğretmenleri yoluyla ihtiyaçları karşılanıyordu. Böylece hem aileleriyle olan bağ ve ilişkileri kesilmemiş oluyor hem de gören bir topluma uymak için gerekli beceri ve alışkanlıkları geliştirebiliyorlardı. Tanıdığım yatılı okullar dış ilişkileri epeyce açık olmalarına, her tür araç, gereç olanaklarına rağmen içine kapanmış kurumlar durumundaydı. Gerek öğrenciler ve gerekse orada yatıp kalkan öğrenciler için buradaki yaşamın önemsiz ayrıntıları bile dünyanın en önemli sorununa dönüşüveriyordu. Küçük köy ve kasabalarda olduğu gibi herkes biri biriyle olanın ötesinde ilgileniyor, kim kiminle kaynaşıyor ya da aralarına soğukluk giriyor, kimin akşam yemeğine niçin gelmediği soruları herkesin merak ve tecessüsünü ayaklandırmaya yetiyordu. Neredeyse herkes biri birinin gönüllü gözcüsü gibiydi. Hele yıllardır buralarda çalışan, ileri yaşlılığın yalnızlığını itirmiş olanların galiba en çok doygunluk sağladıkları bu gönüllü gözetleyicilikti. Bana kitap okumaya gelenlerin giyim kuşamlarından saç tuvaletlerine, arabalarının renk ve modellerine kadar onlardan neredeyse günü gününe rapor alabiliyordum. Hani kentlerde her mahallenin pencere kuşu koca karıları vardır. Günlerinin büyük kesimini oturdukları yerden hangi komşunun neyle uğraştığını gözlemekle geçirirler. Kimin akşama ne pişirdiğini, çamaşır ipine dizdiği giysilerin niteliğini, hangi tazenin hangi geçene baygın baktığını bilir ve anlatırlar. Burada da kendimi bazen böyle bir gözetim altında hissetmekten kurtulamıyordum. Kapalı sayılabilecek küçük bir dünyada iç içe yaşamanın olumlu denebilecek bir yanı da vardı. Herkes birbiriyle aşırı derecede ilgilendiği halde aman ne ayıp, ne çirkin diye törel yorumları ağzına pelsenk eden yok gibiydi. İnsanı davranışları yüzünden bir tebiye utandırıp suçlamaya kalkmıyorlardı. Esasen zamanımın önemli bir kesimi okul dışında geçtiğinden bu tecessüs beni pek rahatsız da etmiyordu. İkinci gelişimde bu kenti daha yakından tanıma fırsatı buldukça ilk izlenimlerin olumsuz yönleri de değişiyorlardı. Belki bunda yatıp kalktığım okulun kent merkezinin gürültü ve koşuşturmasından uzakta ağaçlar ve çimenlerle bezenmiş bir kesiminde oluşunun etkisi vardı. Metrolar trafikten tıkanmış yakıt kokulu sokaklarda koşturduktan sonra bir akşam böyle sakin, temiz havalı bir yere dönmek insana ferahlık veriyordu. Bunun dışında da bazı nedenler vardı. Toprak tabanına sığamayıp bir teviye bulutlar arasına doğru uzamaya çalışan bu kent yalnız dünya çapında bir iş merkezi değildi. Bilim, sanat ve kültür kurumları açılarından da en zenginlerinden birisiydi. Ölen eski dünya uygarlıklarının en değerli sanat ürünleri ve artıkları müzelerini dolduruyordu. Resim ve heykel galerilerinde Rönesans ustalarının en seçkin koleksiyonları bulunabiliyordu. Broadway'in kent merkezindeki kesimi sayısı belirsiz sanat sahnelerinin ışıklarıyla pırıl pırıldı her gün. Metropolitan Operası dünyanın en seçkin soprano ve baritonlarını çekiyor, New York Filharmoni Orkestrası her mevsim başka bir dev şefin güdümünde seçkin ezgileri seslendiriyordu. Lighthouse hemen her hafta sonu için bunlardan birisine bağış olarak topladıklarından iki bilet gönderiyordu. Böylece Metropolitan'da ünlü bir soprano ile baritondan Wagner operalarını dinlemiş, Toscanini'nin yorumladığı Beethoven Mozart senfonilerine kulak verebilmiştim. Orada geçirdiğim 2 yıl içinde Shakespeare'den modernlere kadar orta bir ömrü doldurabilecek sahne eseri seyredebilmiştim. Bu denli yoğun ve ilginç uğraşlar ortasında insan farkında olmadan kentin baş döndürücü yaşam ahengine kendini kaptırıyor. Günlerin 24 saat, haftanın ise sadece 7 gün oluşuna neredeyse hayıflanıyordu insan. Buradaki yaşam hızına alıştıktan sonra İstanbul'a ilk döndüğüm günlerde çektiğim zorluğu bugün gibi hatırlıyorum. Sokaklara aheste yürüyenleri omuzlayıp itelemeden hızımı keserek yol almaya alışıncaya kadar aylar geçmişti. Bu koşturma içinde güz ve bahar sömestrileri rüzgar gibi geçip gitti. Sınavlarda sağlayabildiğim sonuçlar yüksek lisansa devam etmemi olanak sağlayabilecek düzeydeydi. Bundan yüreklenerek düşündüklerimi fakülte bölüm başkanı Dr. Frampton'a açtım. Otoriter ve epeyce kasıntılı bir kişi olduğundan nasıl bir tepki göstereceğini kestiremiyordum. Önerimi benimsemez ve bursu bir yıl daha uzatmayı kabul etmese kaybedeceğim bir şey yoktu. Beni dostça karşıladı ve ilgiyle dinledi. Sonra lafı uzatmadan gerek fakültedeki başarımdan ve gerekse okuldaki uygulamalardan memnun olduğunu belirtti. İstediğim takdirde bana hem yüksek lisans hem de sağlayacağım sonuca göre doktora yapma fırsatı verebileceğini açıkladı. Odasından çıkarken içim içime sığmıyordu. Burada insanların biri birinin olumlu ve yararlı buldukları isteklerinin gerçekleşmesi için gösterdikleri kolaylık ve desteğe hayran olmaktan alamıyor insan kendini. Hemen önümüze açık ya da kapalı engeller ve olamazlar yığıp sizi yıldırmakla işe başlamıyorlar. Girişimin neden ve yararını sorup hemen kolları sıvayıp sorunun bir kulpundan tutarak desteklemeye girişiyorlar. Kişisel girişimin gelişip ürünler verebilmesi herhalde büyük ölçüde bu toplumsal desteğin varlığına bağlı. Bu da sanırım öncelikle insana inanıp güvenmekle gerçekleşiyor. İnsanın yetenekleri ve iyi niyetine karşı sürekli kuşku duyup her şeyi onun kötü girişimlerini engellemek amacıyla düzenlemeyi benimseyen ortamlarda özel girişimin kök verip filizlenebilmesi çok zor. Ancak bu sorunun tümüyle çözülebilmesi buraya gelmemi önayak olan Mrs. Mater'in de olurunu almayı gerektiriyordu. Ona artık ihtiyacım kalmadığından her şeyi kendi başıma çözüme bağlamaya kalkıyorum izlenimini vermek istemiyordum. Bu nedenle oturup kendine bir mektup yazdım. Seyahatte olmadığından kısa sürede sevindirici bir yanıt aldım. Beni kutluyor ve yaz sömestrinin bitiminde Baltimore çevresindeki yazında birkaç gün geçirmeye davet ediyordu. Bu ziyaret bana Amerika'daki yaşamın başka bir boyutunu biraz yakından tanıma fırsatı sağladı. Baltimore istasyonunda beni şoförü karşılamıştı. Yazlığı kent dışında kıyının biraz açığındaki bir adadaydı. Öğrendiğime göre adayı 20 kadar varlıklı aile paylaşıyordu. Bunlarca davet edilmeyen yabancıların sokulmasına pek izin verilmiyordu. Benim için yat kulübünde görkemli bir oda ayrılmıştı. Temizlenip üst baş değiştirdikten sonra köklerine gittik. Karı koca beni büyük bir iştenlikle karşıladılar. Sonra dünya gizli yüzünden pek seyrek uğrayabildikleri ellerini yoklatıp koklatarak gezdirmeye koyuldular. Kök yapısı, mobilyası, bahçesi ve donatımı ile varlıklı bir Japon malikanesi gibiydi. Bahçe yer yer tropik bitkiler arasında ışıldayan çakıl ve kaya havuzları, zarif Japon köprüleri altında yüzüşen nilüferler, şirin Buda tapınakları ile süslenmişti. Ulu ağaçlar arasından indiğimiz deniz kıyısındaki iskeleye bağlı gondol bile aynı kültürün ürünüydü. İkisinin de güçlü bir hayranlık duydukları bu doğu ülkesinin atmosferinin eksiksiz olması için şoförden ahçı ve sofracıya kadar çalışanların hepsi çekik gözlü Filipinlilerdi. Yalnız yemek ve oturma odaları yer sofrası ve minderler yerine ince, zarif çizgili batılı takımlarla döşenmişti. Lake yemek masasının ortasını kuzu tenceresi riliğinde kristal bir çanak süslüyordu. Ev sahibi içindeki suya yerleştirilmiş nilüferle yaprağı üstünde tüneyen altın kurbağa minyatürüne kadar her şeyi yoklayıp tanıtmaya özen gösteriyordu. Öğle yemeğinde Japon mutfağının seçme besinlerini pirinç şarabı ile yuttuk. Yemek sonrası terasta kupsuz fincanlarla çay içerken geçirdiğim 2 yıla gelecekten söyleştik. Mrs. Mather her fırsatta memlekete dönünce Lighthouse gibi bir hizmet kurumu geliştirmenin gerek ve önemini vurguluyordu. Akşam yemeği kulübün geniş verandasında yenildi. Ev sahipleri beni bazı komşularına tanıştırdılar. O yılın Noel'inde de toplumun bu diliminin de doruğunda yaşayanlara kısaca göz atabilmek fırsatı geçti elime. İskoçya'dan buraya olanak özgürlük ve eşitlik aramak için gelen bir işçi çocuğu iken, dünya çapında bir çelik imparatorluğu kuran ünlü bir zenginin dul eşi, International House'un koruyucu ve destekleyicileri arasındaymış. Kurum müdüründen o yıl vereceği Noel şölenini evde kalan öğrencilerden yabancı bir kümeyi de getirmesini söylemiş. Müdür bunların arasına beni de sokmuştu. Noel akşamı 5. Avenüdeki saray boyutlu konağın görkemli kapısında bizi kafaları peruklu, baldırları ipek çoraplı, sırma ve kordonlarla bezenmiş süslü uşaklar karşıladı. Kabul salonunun kapısında giysileri onlardan da gösterişli, eli asalı bir münadi gelenlerin kimliğini sorup yüksek sesle salona yansıtıyordu. Orada burada saygıyla fısıldaşan konuk kümelerinin arasından geçerek ayakların gömüldüğü halılar ve kristal avizelerle bezenmiş geniş salonun sonundaki ev sahibinin koltuğu önüne eriştiğimiz zaman kendim İngiliz İmparatoriçesinin huzuruna çıkıyor sandım. Yaşlı ev sahibinin eldiven ve parmak uçlarına dudaklarımızı dokundurduktan sonra müdürün aracılığı ile kent ve ülkenin kalbur üstü sanatkarları, politikacı ve gazete dedikodu sütunlarına hapşırmaları bile yansıtılan para babaları ile tanıştırıldık. Bunun sonunda da gümüş takımlarla kristallerin ışıl ışıl yandığı uzun bir sofra çevresinde patlayan şampanya şişeleri arasında bir şölen sofrasına oturulmasını bekliyordum. Fakat davetlilerin arkası alınınca ork iniltilerinin yankılandığı başka bir salona geçildi. Ortadaki dalları tavana erişen tepeden tırnağa ışıklandırılıp süslenmiş bir Noel çamı çevresinde toplanıldı. Ork eşliğinde geleneksel Noel ilahileri söylenildi. Sarayın her duvarı, Maroken ciltler ve dünyaca ünlü ve hükümdarların imzalı fotoğraflarıyla bezenmiş kitaplık, çalışma odası ve sanat eserleri galerisi gezildi. Geldiğimizden daha çok boşalıp guruldayan midelerle çıkış kapısına gelince, uşaklar her birimizin koltuğuna kurdelelerle bezenmiş birer kutu ile parmaklarımızın arasına aile arması taşıyan pirolar tutuşturup bizleri uğurladılar. Birlikte gittiğimiz arkadaşlarla çıkar çıkmaz kutuların içeriği konusunda düş kurma yarışmasına koyulduk. Binlik dolar tomarlarından sırmalı kaftana kadar akla gelebilecek her tür hükümdar armağanı hülyası yarışıyordu birbirisiyle. Konaktan yeterince uzaklaşınca merakını yenemeyenlerden birisi telaşla kurdeleyi söktü. Işıldayan gümüş benzeri kutu düşlere yeni bir hız vermişti. Ancak kaldırılan kapağın altındaki geleneksel İskoçya Noel çöreğini görünce açlığımız geldi hatırımıza. Ucundan kenarından kopararak tadına bakmak istedik. Yahudi hamursuzu kadar tatsız, tutsuz bir şeydi. İlk rastladığımız eczaneye girerek birer hamburger, sandviç ve kahveyle nefsimizi körelttik. Başka bir kez de körler okulu koruyucularından başka bir varlıklının konağına konser vermeye giden okul korosuna katılmıştım. Saray yavrusunun konser salonu orta boy bir tiyatro genişliğindeydi. Ev sahibi okula ilgi geliştirip çek defterlerini çıkaracak bir alay varlıklı davet etmişti. Konserden sonra da konağın göz kamaştırıcı salonları, dünyanın dört köşesinden toplanmış seçkin resim ve minyatür koleksiyonu gezilmişti. Dünyanın dört bucağından özgürlük ve olanaklarda eşitlik özlemleriyle buraya gelenlerden bir kesiminin kendilerini böyle varlık kozaları içine kapayarak, tahakkümlerinden yıldızları eski dünya hükümdarlarının bile gözünü kamaştıracak bir yaşantıya özenmeleri kafamı oldukça karıştırmıştı. Evet, bu yeni dünya imparatorları varlık hırslarını, yaptırdıkları üniversite, okul, hastane ve daha birçok kamu hizmeti kuruluşlarıyla haklı göstermekten geri kalmıyordu. Hatta bu konuda neredeyse birbirleriyle yarış içindeydiler. Fakat Bostonlu arkadaşım Paul'un ailesinin yoksulluk çizgisiyle bu para hükümdarlarının saray ve debdebeli yaşam arasında Amerika gerçeği yerini nerede bulabilmişti? Bu konuda ayaklarımın karaya erişmesi zorunu duyuyordum. Bu fırsatı 3. yılımın bitiminde ülkeye dönmeden önce bir arkadaşım davetlisi olarak Oklahoma içlerine kadar yaptığımız otomobil gezisinde bulabildim. Göçmenlerin bu hırslı ve yetenekli kişileri ve 20. yüzyıllar içinde kıta boyutlu ülkenin karnını yarıp altında ve üstündeki kaynaklarını kendilerinden daha zayıf ve az becerikli olanları kullanarak işleyip geliştirmişlerdi. Böylece kurdukları demiryol, çelik, banka ve benzeri imparatorluklarla hem kendileri için varlık hazineleri kurmuşlar hem de Atlantik-Pasifik arasındaki topraklara bir ülke bütünlüğü sağlamışlardı. Acaba bu sonuç sömürenlerin doymazlığı, sömürülenlerin ızdırap ve açlığı pahasına mı gerçekleşmişti? New York'ta Niagara üzeri göller bölgesinin zengin endüstri kentlerinden Orta Amerika ovalarının uçsuz bucaksızlığına doğru giderken varlık yokluk uçlarının arasını neyin doldurduğunu fark eder gibi oldum. Bacaları durmadan tüten fabrika çevrelerindeki park yerleri tıklım tıklım işçi otomobilleriyle doluydu. Oysa o yıllarda Avrupa'da bile motorlu araçlar ancak varlıkların kullanabildikleri bir lükstü. Dolaşıp geçtiğimiz işçi mahallelerinde bakımlı küçük evlerin pencereleri çiçek saksılarıyla bezenmiş, hiçbir yönüyle yoksulluk yansıtmayan şirin aile ocaklarıydı. Evet, büyük kentlerin içinde ve sınırlarında çıvan başı gibi irinlenen pislik ve yoksulluk kesimleri eksik değildi. Fakat toplumun her katına ilişkin kesimlerin dükkanlarının vitrin ve tezgahlarında aynı paketlenmiş besinler, konfeksiyon giysileri, ev donatım araçları satılıyordu. Hele o yer yer yakınlarından geçtiğimiz otomobil, buzdolabı, çamaşır makinesi gibi ev araçları mezarlıkları içimi sızlattı. Hiç değilse bir kesimi biraz tamir ve bakımla hala işe yaratılabilirdi. Elimde olmadan ülkemde yük taşıyıp içine bindiğimiz araç harabelerini hatırladım. Üniversitede yabancı uyruklu bir arkadaş acı acı gülerek, bunların çöp sepetlerindekilerle Afrika ve Asya'nın yarım düzin ülkesi donanabilir demişti. Pazar günleri şöyle bir göz atılıp park banklarına bırakılıp gidilen kamus cildi kalınlığındaki gazete pazar baskılarını hatırladım. Yol boyları, kent kıyıları, ikinci kez kullanılması yasak olan sağlam, kırık kola şişeleri, kağıt bardaklar, konserve kutuları ile höyüklenmişti. Tam anlamıyla bir tüketim ülkesiydi burası. Kafamda çöreklenen soru işte o zaman biçim değiştirdi. Ortada sömüren ve sömürülen Amerikalıdan çok, varlık içinde yüzen bir ülke ile çoğunluğu yokluk, açlık ve hastalık içinde kıvranan bir dünya sorunu vardı. Elbette o yılların Amerika'sının yoksulları sömürerek bu duruma geldiğini söylemek pek doğru olamazdı. Öncelikle kendi kaynaklarını işletip üreterek bu bolluğa kavuşmuşlardı. Çok ülkeli büyük şirketler imparatorluklarının o yıllarda temeli atılmaya başlamıştı. Gene de yokluğu görmüş ve içinde yaşamış olanların bu eşitsizlik karşısında yüreklerini katıngısız hayranlık doldurmuyordu. Gidişte Kansas ve Oklahoma ovalarının tahıl denizlerinin başakları olgunlaşıp dolgunlaşmıştı. Gökdelen boyutlu beton silolar aç aç bu uçsuz bucaksız ürün ummanına bakıyordu. Aralarında temiz, bakımlı büyükbaş hayvanların otladığı bu bolluğu insan elinin nasıl yolup harmanlayacağını düşünmek zordu. Fakat bu 2 hafta sonraki dönüşte biçer döverler bu bolluk denizini övütüp kamyonlar siloların geniş karınlarına doldurmuştu bile.